Ayrım 11, sayfa 125. Berbat bir gün geçirdi zavallı Uçuk. Bu damda bir berbat günler vardır, bir de o kadar berbat olmayan günler. Sonra bir de üstünden tren geçmiş günler. Adına rağmen bu sonuncular en kötüsü değildir. Üstünden tren geçmiş günler aşırı yorgunluktan uyuyamadığın gecelere benzer. Öyle zamanlarda bitkisel hayata girer, hiçbir şey yapamaz, hissedemez, düşünemezsin. Odun gibi cansız, moralin bozuk olsa da fark etmeyecek kadar donmuşsundur. Birileri elinden tutar ya da kimse tutmaz. Her iki durumda da umursamazsın. O kadar berbat olmayan günlerse idare eder sayılır. En beteri berbat günlerdir. İnsanın canını acıtan, ruhunu yaralayan. Takvim yetersiz bir icat. Dedikleri gibi zaman uçup gidiyorsa eğer, uçuş hızı hep aynı değil ki. Keşke haftanın her gününü ayrı değerlendirmenin bir yolu olsaydı. Mesela o kadar berbat olmayan bir günü beyaza boyar, bir puan verirdik. Üstünden tren geçmiş günler kırmızı ve 2 puan olurdu. Berbat bir günde siyah ve 3 puan. Bu hesaba göre peş peşe 30 berbat gün geçiren bir adam, o kadar berbat olmayan günlerle dolu bir ay geçiren birine nazaran 3 kat ağır yaşar. Böyleleri bir senede 3 sene yaşlanır. Bana gelince, buraya geldiğimden beri o kadar çok berbat günüm oldu ki, takvim yapraklarım siyaha boyanmış halde. Annemin gözlerine çektiği sürmeler gibi kapkara. Uçuğun karısı boşanmak istiyor. Bunun er ya da geç olacağını Uçuk da ben de, bu çöplükteki herkes de biliyordu. Ama yine de hayret ettik. Bizim buralarda vakayı adiyeden sayılır bunlar. Hapse düşmüş adamı karısı boşar, sevgilisi bırakır. Ama Uçuğun gururu incinmesin diye hepimiz şaşırmış gibi baktık. Yaptık. Arkadaşının karşı tarafından terk edildiğini duyduğun zaman tutup, eh biliyordum zaten bunun eninde sonunda böyle olacağını demezsin. Bu onun kendini enayi gibi hissetmesine neden olur. Oysa hadi ya inanmıyorum ne zaman oldu gibi şeyler söylersen ahbabının acısını paylaşmış olursun onu ezmeden. Kızıl saçlı, kireç gibi beyaz tenli, kolları çillerle kaplı, incecik bir kadındı. Yüzünde sonsuz bir sabır ifadesi vardı. Yalan tabii, hiç kimsenin sabrı sonsuz olamaz. Hep meyveli kek getirirdi uçağa ama gardiyanlar nadiren izin verirdi İçeri sokmasına. Olsun, o pişirmeye devam ederdi. Bugün gelip kendisi söyledi uçağa. Hakkını vermek lazım. Basit bir not gönderebilirdi. Bazı eşler o kadarını bile yapmıyor. Ama o kalkıp geldi ve sigaradan boğuklaşmış sesi ve kül tadında laflarla anlattı durumu. Biriyle tanıştığını itiraf etti. Çocukların, bilhassa 5 yaşındaki oğullarının bir baba figürüne ihtiyacı olduğundan dem vurdu. Ama evlatların her zaman seni ziyaret ederler. Onların babası sensin. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Sonra uçuğu son bir kez öpüp, son bir meyveli kek bırakarak çıkıp gitti. Güm. İnsanın bir karısı olması nasıl bir şey acaba diye düşünürüm sık sık. Zaaflarını, zavallılıklarını senden iyi bilen ama yine de seni olduğun gibi seven bir kadın. Bunun nasıl bir şey olduğunu bilmemek kahreder beni. Kimseye belli etmem. Oğlumun ismi Tom. Beni hiç görmedi, ben de onu. Bugün bir başka adama baba diyor oluşuna üzülmüyorum. Benden feci bir baba olurdu zaten. Feci baba insanın boğazına takılı kılçık gibidir. Ne tükürüp atabilirsin, ne yutup sindirebilirsin. Bir şekilde kurtulsan bile geride bir iz kalır mutlaka. Dışarıdan bakanların göremediği ama senin hep hissettiğin bir çentik etinde. Feci baban olacağına hiç olmasın daha iyi. Bir keresinde anneme babamla neden evlendiğini sordum. Birbirlerini sevip sevmediklerini anlamak için. Ben varmadım ona dedi. E o zaman o sana vardı diye ısrar ettim. Dönüp yüzüme baktı. Pencereden gelen ışık yeşil gözlerindeki harelere vuruyordu. Kehribar ve altın rengiydi hareler. Ne kadar güzel olduğunu düşündüm. Ve genç insan annesinin güzelliğini fark etmez. Ama ben onu o gün bunu açık ve net gördüm. Huzursuz oldum. O zamanlar dünya farklıydı dedi. Senin şimdiki hayatınla alakası yoktu. Siz gençler öyle şanslısınız ki kıymetini bilmiyorsunuz. Duymak istediğim cevap bu değildi. İnsan istiyor ki anasıyla babası birbirini çok sevmiş olsun. Hiç olmazsa ilk başta. Oysa bizimkilerde yoktu böyle şeyler. Ne adlarının baş harfleri işlenmiş ipek mendiller, ne kalp çarpıntıları, ne kaçamak fısıldanan yeminler. Ana babamın geçmişinde aşkın kırıntısı dahi yoktu. Esma biliyordu bunu. Hiçbirimizin aşk çocuğu olmadığını farkındaydı. Bizim varoluşumuzun yalnızca görev, teslimiyet ve kayıtsızlık sonucu olduğunu söylerdi. Benim itaatsiz, onun isyankar, Yunus'unsa duygusal oluşunun nedeni buydu. Esma ile konuşur dertleşirdik hep. Şu çeneniz hiç durmuyor derdi annem. Dışarıda yağmur dinmek bilmiyor, içeride sizin gevezelikleriniz. Esma'ya anlattığım bazı şeyler var ki hiç kimseyle paylaşmadım şu hayatta. Ne bizim çocuklarla, ne Kate ile. Sade ben değil, ailede herkes ona açılırdı galiba. Sözlerimizi ciddiye alacağına inanır, içimizi dökerdik. Kız kardeşime anlatırdım. Çünkü beni anlardı. Sözcüklerle arası iyiydi. Hem her şeyi kavrayacak kadar bizden, hem her şeyin dışında kalabilecek kadar yabancı tek o vardı. Ailenin kara koyunuydu. Hoşuma giderdi bu. 1978 sonbaharına kadar. Sonra birden bir şeyler koptu ve bir daha Esma ile konuşmaz oldum. Öğleden sonrayı ölüm sessizliği içinde geçiriyor Uçuk. Yüzünün rengi 3 günlük lapaya benziyor. Ziyaretçi salonunda metanet gösterisi yaptı. Karısına onu gayet iyi anladığını söyledi. Hayatta her şeyin gönlünce olmasını diledi. Ne ma problema. Bunca yıl bu kadar müşfik ve cömert davrandığı için teşekkür etti. Sonra gardiyana görüşmesinin bittiğini işaret edip kapıya kadar geçirdi karısını. Ayrılırken meyveli keklerini özleyeceğine dair şaka bile yaptı. Şimdi sırtını duvara vermiş oturuyor. Çenesi kenetlenmiş, gözleri sabit, hakikaten nihayet dank etti kafasına. Karısının kendisini arkadan bıçaklayan taş kalpli bir kaltak olduğunu düşünüyor. İnsan doğası böyle işte. En çok nefret ettiklerimiz, en fazla sevdiklerimiz oluyor hep. Allah belasını versin diyor Uçuk. Aldırma, bu da geçer. Bok geçer. Başka taktik deniyorum. Sen hep demez misin? Dışarıda bir sürü perişan insan dolaşıyor diye herkesin derdi var. Uçuğun umurunda değilim. Eminim o herifle yatıyordur diyor. İster misin o gerizekalıdan çocuk yapsın? Nereden çıkarıyorsun? Biliyorum işte diye bağırıyor. Sinirle ayağı fırlayıp volta atmaya başlıyor. Gözü Houdini posterine takılıyor. Bir an posteri indirip paramparça edecek sanıyorum ama yapmıyor. Onun yerine masum bir ifade iniyor yüzüne. Derken aniden öne atılıyor ve yumruğunu bütün gücüyle geçiriyor duvara. Çıkan ses yüksek, tok ve mide bulandırıcı. Birden aklıma geçmişte yaşanmış bir an geliyor. Babamla ben sokaktaydık, bir kulübün önünde kavga ediyorduk. Burun delikleri açılıp kapanıyor. Gözleri öfkeyle parlıyordu. Yoksa ben miydim patlayan? Tepem atmıştı, kafadan girdim duvara. Tekrar tekrar vurdum. Koşarak geldi insanlar. Kulübün fedaisini hiç unutmuyorum. Bir sonraki gümlemeyle kendime geliyorum. Müdahale etmeye çalışıyorum. Ama Uçuk öyle sert itiyor ki sırt üstü düşüyorum. Ben kollarını tutup sakinleştirene kadar defalarca vuruyor duvara. Yeter, bütün gardiyanları toplayacaksın başımıza, duyuyor musun? Yumrukları kan içinde soluk soluğa, kafasını dirseklerimin arasında tutarak yatışmasını bekliyorum. Boş ver ya diyorum. Sen ne anlarsın? Anlarım. Acımı bir şeyden çıkarmak zorundayım diyor. Sana bir kum torbası bulalım o zaman. Uçuk ses etmiyor. Aklından geçenleri biliyorum. Torba işe yaramaz. Cansız, donuk, dilsiz. Yumruğun altındaki eti hissetmek istiyor. Kemiklerin çatırtısını duymak. Hapiste olmasaydı bu gece bir bara gider, sünger gibi içer ve şöyle okkalı bir kavgaya girerdi. Sıska herifin teki olduğu için de muhtemelen eşek sudan gelinceye dek marizlenirdi. Ama olsun. Bu ona ertesi gün dalga geçecek malzeme sağlardı. Dayanacak bir şey olurdu. Kafasını geriye itip gözlerine bakıyorum. Bana vur. Ne diye soruyor ne diye soruyor sesi çatlayarak. Şş, bağırma diyorum. Ben boksörüm, unuttun mu? Yüzündeki hayret ifadesinin akıp gitmesini seyrediyorum. Kafayı yemişsin diyor ve gülüyor. Ama ikimiz de bunun evet demek olduğunu biliyoruz. Bir delilik geliyor üstüme. Tişörtümü çıkarıp atıyorum. Derin bir nefes alıp bırakıyorum. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Omuzlar aşağıda, karın içeride. Ellerim yumruk, kaslarımı sıkıyorum. Bir nefes olmalı. Bir mesafe olmalı. Düşmanınla senin aranda, yediğin darbeyle iç organlar arasında, bireyle toplum arasında, geçmişle bugün arasında, anılarla vicdan arasında. Bu hayatta yaptığın ya da hissettiğin her şeyde mesafe olmalı. Mesafe seni korur. Sıkı bir yumruk yemenin püf noktası, mesafeyi nasıl yaratacağını bilmektir. Bu arada Uçuk, anlamadığı bir şeyle karşılaştığında hep yaptığı gibi tek kaşını kaldırmış beni seyrediyor. Ne bekliyorsun tırsak herif diyerek kışkırtıyorum onu. İlk yumruk biraz dengesiz geliyor, çaprazlama. Benden çok onun canı yanmış olmalı, uzun ve pes bir ıslık çalıyorum. Ne diye soruyor Uçuk gayet gergin. Hiç diyorum pis pis sırıtarak. İnsanların ona sırıtmasından nefret eder Uçuk, elinde değil, kanı tepesine sıçrar. Aslına bakarsanız bu delilikte kimsenin sırıtışlarından haz ettiği söylenemez. Karın kaslarım sıkıdır ama bir sonraki darbe beklediğimden sert, göğüs kafesimin altına saplanıp çıktığını hissediyorum. Kuvvetine kendi de şaşıran Uçuk durup bana bakıyor. Başka bir hatıra düşüyor aklıma. Annemin beni İstanbul'da hamama götürüşünü hatırlıyorum. 6 yaşında olmalıydım. Buhar, sıcak, her yanda çıplak kadın bedenleri, sarkık memeleriyle bir nine. Dehşete kapılıp dışarı kaçmıştım. Annem yakalayıp sertçe silkelemişti beni. Nereye? Sevmedim burayı, eve gidelim. Ulan ödlek herif, ben sana boşta mı sultan diyorum demişti. İstersen çıtkırıldım diyeyim onun yerine. Mesafe, anamın hatırasıyla arama mesafe koymalıyım, yoksa delireceğim. Sırıtıyorum yine, hadisene çıtkırıldım herif. Uçuğun sonraki yumrukları daha kuvvetli ve kararlı. Yapılı bir adam sayılmaz ama hanım evladı değil. Bir av köpeğini çağrıştırıyor, zayıf, incecik. Vücudunda bir direhem yağ yok ama inatçı ve amansız. Bu şekilde epeyce devam ediyoruz. Bir noktada kendini kaptırıp çeneme bir tane patlatsa da genelde aynı noktaya çalışıyorum. Uçuk, o kaşın altında bir yerde kıvrılmış uyuyan apandisim var. Gereksiz bir organ, hiçbir işe yaramaz ama Huidini'yi öldürmeye yetti. Üst üste vuruyor Uçuk. Birkaç dakika sonra koridor sonundaki demir kapılar açılıyor, ışıklar yanıyor. Belli ki çıkan kargaşadan hoşnut, kıs kıs gülüyor birileri yakında bir hücrede. Gardiyanlar gelerek koşarak, geliyor koşarak, kavga ettiğimizi sanıp dalıyorlar içeri. Vaziyetin öyle olmadığını ispatlamak için kolunu boynuma doluyor Uçuk. Biz arkadaşız diyor, gururla sırıtıyor. Hata halbuki, sırıtış yani. Dedim ya, buralarda kimse sevmez diye. Biz daha ne olduğunu anlayamadan bağırtılar, küfürler, tehditler alıp yürüyor. Gardiyanlar itip kakıyor bizi. Bir otorite tiyatrosu oynanıyor. Uçuk ve ben gece mutfakta yakalanan hamam böcekleri gibi siniyoruz. Yahu yanlış anladınız, kavga etmiyorduk ki diye bağırıyor Uçuk avazı çıktığınca. Ne yapıyordunuz o zaman diye soruyorlar. Dans mı ediyordunuz yumruk yumruğa? Bir an kafası karışan Uçuk, soran gözlerle bana bakıyor. Sahi ne yapıyorduk ki be? Ertesi sabah memur Andrew uğruyor. Köpek yavrusu gibi yanından ayrılmayan kibriyle. İşe alıştı ama bana alışamadı. Dün geceyle ilgili raporları okumuş ve öyle durup dururken kavgaya girişilmeyeceğine göre mutlaka uyuşturucu almış olduğumuza karar vermiş. Zula aramak bahanesiyle adamlarına hücrenin altını üstüne getirmelerini emrediyor. Kitaplar, battaniyeler, Uçuğun çocuklarının fotoğrafları, benim defterim, hatta döşeklerimizin içi bile aranıyor. Uçuk gülmemek için yanaklarının içini ısırıyor. İkimiz de aynı şeyi düşünüyoruz. Mucizevi bir şekilde temiz hücre. Birkaç gün önce yapmış olsalardı bu aramayı 3-5 mal bulurlardı. Ama bugüne bir şey kalmadı. Endişeye mahal yok. Tam gitmek üzereyken memur Andrew duruyor. Elinde bir şey var. Bu ne? Bir kartpostal. Luna Park'ta bir atlı karınca. Fotoğrafta hiç kimse yok. Yalnızca tahta atlar, arkada ışıklar ve rüzgarla savrulan kırmızı bir balon. Sizi duyamıyorum diyor Andrew. Ne Uçuk yanıt veriyor ne ben. O zaman memur Andrew kartı çeviriyor, sesini inceltip kadın sesine benzeterek okumaya başlıyor. Sevgili abi, yoksa sana artık böyle hitap etmesem ya ne diyeceğim? Askander, İskender, Alex, Sultan, katil fark eder mi? Londra'ya ilk geldiğimizde annemin bizi götürdüğü atlı karıncayı hatırlıyor musun? Müthiş bir şeydi değil mi? Yunus daha doğmamıştı. Babam kim bilir nerelerdeydi. Yalnızca üçümüzdük. Sen, ben ve annem. Seni asla affetmeyeceğim. İster hapislerde çürü, ister cehennemde yan. Ne kraliçenin ne tanrının verdiği ceza yeter gözümde aklanmana. Bil ki mahkemede sana destek vermeyeceğim. Tarık amcam ne derse desin senin aleyhinde tanıklık yapacağım. Bugün itibariyle iki ölünün yasını tutuyorum. Bir annemin, bir de abimin. Esma. Vay, sert hatunmuş ha kız kardeşin diyor memur Andrew. Canı yanmış gibi elini kalbinin üstüne koyarak. Sülalenize bir kişinin doğruyu yanlıştan ayırabildiğini görmek güzel. Hiç kimseye bakmıyor bunu derken ama sözlerini bitirir bitirmez gözlerini benimkilere kilitliyor. Kartpostalı almak için uzandığımda birden havaya kaldırıyor, oyun oynuyor benimle. Hop dedik dur bakalım, dudaklarını büzüyor. Önce yanıt ver. Ne demeye uçağa yumruklattırıyordun kendini? Sessizliğim karşısında omuzlarını silkip tırnaklarını incelemeye başlıyor. Pekala, şimdilik gidiyorum diyor sonunda. Bu kıymetli kartı da yanımda götürüyorum. Doğruyu anlatmaya karar verdiğin zaman gelip beni görürsün. Alex, emaneti de geri alırsın. O kartta ne yazdığını görmek için elimde tutmama gerek yok ki. Üzerindeki her kelimeyi ezbere biliyorum. Her heceyi, her aslayı, her virgülü, her annemi. Memur Andrew gider gitmez çöküyorum yere, boğazım düğümleniyor, gözlerim sulanıyor. Ne kadar sakin durmaya, aklıma mukayyet olmaya uğraşsam da beceremiyorum. Sıyırıyorum işte yine, kendimi tokatlıyorum. İşe yaramıyor, tekrar tokatlıyorum. Bugün berbat bir gün olacak, belli, besbelli. İskender Toprak, Shrewsbury Hapishanesi, 1991. Esma, 1967-1970 İstanbul. Kuzey Londra'da Lavanta Sokağı'ndaydı evleri. Sokağın adına rağmen etrafta tek bir lavanta bitkisinin olmayışı pembe için sonsuz bir hayal kırıklığı kaynağıydı. Bir gün bir yerde Eflatun bir deniz gibi bir lavanta bahçesine rastlayacağını umut etmekten hiç vazgeçmedi. O yılların bütün sıkıntılarına rağmen severdi Esma mahallelerini. Afro kuaför salonları, Jamaika lokantası, Yahudi fırıncılar, meyve tezgahının arkasında durup adını tuhaf bir şekilde telaffuz eden ve ona her seferinde elma ikram eden Cezayirli satıcı, az ileride oturan ve her gün prova yaparken pencereleri açık bırakan parasız müzisyenler, pazar yerinde 5 papele portreler çizen ve bir keresinde bedavaya resmini yapan ressam, her denden, her telden insan. Hackney, Esma'nın cennetiydi. Elinde kitaplar, kafasında öyküler, meşhur bir yazar olduğunu hayal ederek sokaklarında dolaşmak muazzam bir mutluluk verirdi ona. Annesi hiçbir zaman anlayamadı buraya karşı hissettiği muhabbeti. Bu evden önce İstanbul'da bir apartman dairesinde otururlardı. İskender'le Esma'nın çocukluklarının ilk yıllarını geçirdikleri ama şimdi başka bir zamana, başka bir diyara ait olan ev. Mayıs 1970'te Yunus doğmadan kısa süre önce İngiltere'ye taşınana kadar burada yaşamışlardı. Yeni bir ülkeye göç edenlerin çoğu gibi pembe de seçici bir hafızaya sahipti. Ardında bıraktığı geçmişten hep güzel şeyler hatırlardı. Vatan hep kusursuz kaldı dimağında. Gerçek hayat değilse bile en azından hayallerde dönülecek bir sığınak, bir Shangri-La. Oysa Esma'nın İstanbul'a dair anıları karışıktı. İyisi de vardı, kötüsü de. Belki de ebeveynler ile çocukların aynı dönemlere dair hafızaları birbirinden farklı olmaya mahkumdu. Arada Esma'nın aklı bodrum katındaki o eski eve giderdi. Gök mavisi top koltuklar, sehpalarda dantel örtüler, banyo duvarları ve tavanında küf kümeleri, tavana yakın daracık pencereler. Hafızasına kazınan daire, cızırtılı bir radyonun sürekli çaldığı ve havada her zaman hafif bir çürük kokusu olan loş bir yerdi. Sabah ya da öğleden sonra olması bir şey değiştirmezdi. Hep alacakaranlıktı. Bu bodrum katındayken Esma bebekti. Sonra 2, 4, 5 yaşında oldu. Ve derken artık ev yoktu. Oturma odasındaki halının üstünde bağdaş kurup oturur, tavana yakın küçük pencerelere bakardı ağzı açık. Dışarıda sağa sola akıp duran çılgın bir bacak trafiği olurdu. İşe giden, alışverişten dönen ya da yürüyüş yapan yayalar. Gördüğü ayakkabıların çoğu siyah, kahverengi ya da griydi. Arada çocuk botları, parlak çizmeler ya da deri sandaletler de olurdu. Gelip geçenlerin ayaklarına bakıp onların hayatlarını tahmin etmeye çalışmak en sevdikleri oyunlardandı. 3 kişiyle oynanan bir oyun. Esma, İskender ve Pembe. Mesela topuklarını tıkırdatarak çevik ve acele adımlarla yürüyen, bilekten düzgünce bağlanmış parlak bir çift stiletto gördüler diyelim. Galiba nişanlısıyla buluşmaya gidiyor derdi Pembe. Bir hikaye uyduruverirdi. İskender de iyiydi bu oyunda. Yıpranmış, kirli bir çift makosen görür, başlarda ayakkabıların sahibinin nasıl aylardır işsiz olduğunu, şimdi de köşedeki bankayı soymaya gittiğini anlatmaya. Esma ise bir türlü uyum sağlayamazdı. Gördüğü ayaklara bağlı bedenler olduğunu tahayyül etmek zor gelirdi. Bodrum katına pek gün ışığı girmiyordu ama bol bol yağmur sızıyordu. Ne zaman sağanak olsa evin içindeki giderler ve tuvaletler taşar, arka odayı pis ve bulanık bir göl kaplardı. Her eşyanın yüzemediğini orada keşfetti Esma. Tahta küllükler, spatulalar, fotoğraf çerçeveleri ve hasır sepetler fena yüzücü sayılmazdı. Fırın tepsileri, kesme pahtaları, havan ve çaydanlığın hali ise umutsuzdu. Masanın üstündeki cam vazo hızla batarken içindeki plastik çiçekler yüzerdi. Bir de sırt kaşıyıcısı vardı tabii. Onun da batmasını isterdi ama olmazdı. İstanbul koynunda saklıyordu Esma şehrin anısını. Zihninin derinlerinde ince bir sızı. Adını dilinin üstüne yerleştirir, şekerleme gibi ağır ağır emerdi bazen. Londra bir tatlı olsa karamelli bonbon olurdu. Ağır kıvamlı, yoğun ve geleneksel. Oysa İstanbul vişneli, meyan köklü, dişe yapışan türden bir şeker olurdu. Zıt tatların uyumundan oluşmuş, ekşinin tatlıya, tatlının ekşiye dönüşebildiği bir âlâ karışım. Pembenin çalışmaya başlayışı Adem'in 2 aylık maaşıyla kumar oynayıp kaybetmesinden hemen sonra oldu. Aniden parasız kalmışlardı. İskender'in sokakta oynadığı saatlerde Pembe zenginlerin evlerine gitmeye koyuldu. Onların çocuklarına bakmak, yemeklerini yapmak, odalarını temizlemek, tuvaletlerini fırçalamak, giysilerini ütülemek ve bazen de dertlerine sırdaş olmak için. Esma'yı kah yanına alır, kah komşuya bırakırdı. Akşamları Pembe gittiği villalardan bahsederdi masal anlatırcasına. Her çocuğun kendine ait bir odası var derdi. Modern kocalar karılarını birlikte içki içmeye davet ederdi. Bir keresinde evli bir çiftin makineye oynak müzik koyup dans ettiğine tanık olmuştu. Yadırgamıştı dansı değil de güzelim halıya ayakkabıyla basmalarını. Zenginlerin tuhaf olduğuna dair inancını doğrulamışlardı. Yoksa insan içkisine niye yeşil zeytin atar? Sarı peynirleri küp küp kesip kürdan batırarak yemeğe kalkar ya da halılara ayakkabıyla basardı ki. Derken tam zamanlı bir iş buldu Pembe. İşverenleri tanımış insanlardı. Kadın sevilen bir film yıldızıydı ve kısa süre önce bir kız bebek dünyaya getirmişti. Kocası meslek icabı sık sık seyahat ediyordu. Pembe'nin vazifesi eve, bebeğe ve bir de hayatındaki değişikliklerin üstesinden gelemeyen film yıldızına bakmaktı. Gaz sancıları çeken bebek huysuzdu, durmadan ağlıyordu. Ama film yıldızı bazen bebekten daha çok ağlıyordu. Pembe onun yatağının etrafına üzerlik otu tohumları serpiştirirdi cinlerden korumak için. Sonra tam gökyüzü kararırken evden çıkar bir otobüse ve sonra minibüse binerek bodrum katına dönerdi. Birkaç kere daha tam çıkmaya hazırlanırken film yıldızının kocası zili çalmıştı. Esma adamın annesine bakışını beğenmemişti. Keza sokaktaki kimi erkeklerin annesine aynı şekilde baktığını fark etmişti. İnşaat işçileri, kahvelerde pinekleyenler hep bacaklarını kalçalarını seyrediyorlardı. Kışın en kalın giysilere sarınıp sarmalandığı zamanlarda bile sanki kat kat giysilerin içini görebilecek gibi gözlerini dikiyorlardı. Bir ay geldi geçti. Maaşını bugün yarın ödemeleri gerekiyordu ama sözü hiç edilmiyordu. Film yıldızı tam o sıralarda uyku hapları almaya başlamıştı. Ya uykulu ya uykuda oluyordu. Pembe konuyu açacak cesareti bir türlü toplayamıyordu. Nihayet topladığında ise kadın yeniden uykuya dalmış oluyordu. Bir gün Esma halının üstünde oturmuş kendi kendine oynarken ev sahibesinin etrafta dolaştığını fark etti. Hayranları onu böyle görseler düş kırıklığına uğrarlardı belki ama çocuk bu dağınık ve mahzun kadından hoşlandı. Gene de kadın onunla konuşmak istediğinde yüz vermedi. ''Merhaba küçük kız, ne oynuyorsun?'' ''Kurabiye yapıyorum'' dedi Esma önündeki plastik kapları göstererek. ''Hmm, nefis gözüküyor. Bir tane alabilir miyim lütfen?'' ''Sana vermem.'' ''Aa, neden?'' ''Çünkü sen parasını vermezsin, annemin de parasını vermedin.'' Kadının gülümsemesi evvela dondu, sonra yok oldu. ''Ama kocamın bunu hallettiğini sanıyordum.'' derken sesi giderek azaldı. ''Hay Allah, çok üzgünüm tatlım, hemen ilgilenirim söz.'' Ancak ertesi gün bu konuşmayı unutmuş görünüyordu. Felaket bir gece geçirmişti, ağlayıp duruyordu. Pembe kadına karşı merhamet, kendine karşıysa öfke duydu. Bunu tahmin etmiş olsaydı maaşının yarısını ay başında isterdi hiç değilse ama somurtacak zaman yoktu. Bebek bir yaklamaya başladı. Pembe onu besledi, altını değiştirdi ve uyuttu. Ondan sonra olanları sanki bir rüyadaymış gibi hatırlıyordu Pembe. Mutfakta çalışırken ensesinde bir nefes, bir karıncalanma hissetti. Sonra bir çift el kalçalarından kavradı, panikle bir çığlık attı. Dönüp karşısında kadının kocasını görünce şaşırdı. Ekşi bir koku yayılıyordu adamdan, tıraş losyonu ve viski. Gözleri kan çanağıydı. ''Şşş'' dedi adam, parmağını dudaklarına götürerek. ''Hepsi uyuyor, hepsi uyuyor, bizi görmezler, hepsi uyuyor. Biz de yatabiliriz. Para veririm, güzel şeyler alırım sana. Ayakkabılar, çantalar, elbiseler, bir çift altın küpe. İyi bir kadınsın sen. Azize ya da Ermiş, acı bana. Karımın ruhu duymaz, kocanın da kötü bir adam değilim. Her erkek gibi benim de ihtiyaçlarım var. Karım kadın değil artık. Bebek olduğundan beri çok değişti, sürekli mızıldanıyor. Tahammül edemiyorum, bütün şehir uyuyor, bizi görmezler. Pembe duvara doğru itti onu. Adam öyle sarhoştu ki mukavemet gösteremedi. Elleri iki yanında sallandı. İçi boşmuş gibi gevşeyiverdi bedeni. Sanki etten kemikten insan değil bezden bir oyuncaktı. Pembe bir koşu oturma odasına geldiğinde Esma'yı masanın altına sinmiş halde buldu. Bir eliyle onu çekiştirerek diğeriyle de çantasını kaparak koridordan yürümeye başlamıştı ki eve gidecek parası olmadığını hatırladı. Hafifçe sallanarak kapının orada dikiliyordu adam. Gözlerini Pembe'ye dikmişti. Beyefendi dedi Pembe, paramı ödemediniz. Paramı istiyorsun diye sordu adam. Şaşırmış görünüyordu. Aylığımı. Adam sözünü kesti. Hem bana bok gibi davranıyorsun hem de bir de para mı istiyorsun? Ne kaltakmışsın be. Evden koşarcasına çıktı ana kız. Otobüse binip her zamanki durakta indiler. Yolun gerisini yürümeye karar verdiler. Ama Pembe o kadar üzgündü ki nereye gittiğine dikkat etmiyordu. Yavaş yavaş ana caddelerden uzaklaşarak yılan kahve sokaklara saptılar. Her adımda biraz daha köreliyordu yön duyguları. Hava kararıyordu. Daha önce hiç ayak basmadıkları bir bölgede deniz kenarında buldular kendilerini. Kıyı boyunca dalgaların dövüp durduğu kocaman kayalar vardı. Orada oturup soluklandılar, şehrin itişamını seyrettiler. Yerde bir deniz kabuğu fark etti Esma, az ileride bir tane daha. Hevesle kalkıp toplamaya başladı. İki adamın annesine doğru yaklaştığını gördüğünde hala sahilde oyalanıyordu. Adamlar ay çekirdeği yiyip kabuklarını yerlere tükürüyor, Hansel ve Gretel masalındaki gibi izler bırakıyorlardı arkalarında. ''Bacı hayırdır, pek kederlisin'' dedi biri. ''Senin gibi tatlı bir kadının ne işi var bu saatte burada?'' Yardıma ihtiyacı var herhalde dedi diğeri. Pembe yanıt vermedi. Burnunu çekerek çantasında mendil aradı. Birkaç toka, ev anahtarları, ödenecek faturalar, çocuklarının fotoğrafı ve bir ayna vardı. Ama mendil yoktu. Kalacak yerin yoksa biz sana bakarız, meraklanma. Evet, biz icabına bakarız dedi diğeri arsızca. Sizden yardım isteyen mi var diye onları payladı Pembe. Rahatsız olduğu sesinden belliydi. Sonra kumsala dönüp seslendi. Esma, çabuk gel buraya. Adamlar çocuğu görünce şaşırdı ama çekilmeye niyetleri yoktu. Onun yerine anne kızı takip etmeye başladılar. Ulan hayasızlar, defolun, evli barklı kadınım, görmüyor musunuz? Biri tereddüt etti ama diğeri ne olmuş yani der gibi gözlerini devirdi. Hava sisliydi. Etrafta giderek daha az insan seçiliyordu. Acele ediyor, karanlık köşelerden uzak durmaya çalışıyorlardı. Kocalarının ya da erkek kardeşlerinin yanında yürüyen bir iki kadın gördüler. Korunaklı, sahipli olmanın rahatlığıyla soğuk soğuk baktılar Pembe'ye. 10 dakika geçmişti ki yaşlı bir adamla bir oğlan karşılarına çıktı. Ana kızın halleri dikkatlerini çekmiş olmalı ki onlara doğru seyirttiler. Selamun aleyküm kızım, iyi misin? İyi misiniz? Pembe'nin yanıt vermesini beklemeden atıldı Esma. Kaybolduk amca, eve gidemiyoruz. Adam gülümsedi. Eviniz nerede peki? Pembe semtlerinin adını fısıldadı ama kendileri için kaygılanmaya gerek olmadığını da ekledi nezaketen. Eh şansınız varmış. Torunumla ben de o yöne gidiyorduk. Hayır, gitmiyorduk dedi oğlan. Yaşlı adam torununun omzunu sıktı hafifçe. Bazen en kestirme yol bir dosta eşlik etmektir. Sonra arkadaki iki adama dönerek öyle bir çattı ki kaşlarını, birikiler utanarak gözlerini kaçırdılar. Böylece başladılar eve doğru yürümeye. Pembe, Esma, yaşlı adam ve çocuk. Deniz kabuklarını annesinin çantasına koydu Esma. Yol arkadaşlarına minnet duyarak içine çekti rüzgarın denizden getirdiği tuzlu kokuyu. Sokağa vardıklarında Pembe adamcağıza teşekkür etti ve torununun adını sordu. Yunus dedi adam gururla. Gelecek ay sünnet olacak inşallah. O zaman Pembe dedi ki, Allah bana bir oğul daha verirse ant olsun sizi hatırlar, ona Yunus adını veririm ki o da sizler gibi merhametli olsun. Bodrum katındaki dairede barut grisi bir boşlukta kaplanmış pencerelerin altında oturmuş sigara üstüne sigara içiyordu Adem. Anahtarın kilide girdiğini duyar duymaz ayağa fırladı. Yahu nerede kaldınız? Yürüdük onca yolu dedi Pembe. Esma paltonu çıkar ve doğru odana git. Ama anne, deniz kabuklarım, derhal dedim. Kızını koridora doğru itekleyip kapıyı öyle hızlı kapattı ki kapı çarpıp geri sekti ve hafifçe aralık kaldı. Minibüse verecek param yoktu dedi sonra. Ne demek param yoktu, ne kadar verdiler ki sana? Hiç, artık çalışmayacağım orada. Ne diyorsun sen be diye sordu Adem. Ne yaptın maaşını, borçlarım var benim, bilmiyor musun? Senin borcun bitmiyor ki dedi Pembe. Bizden al, kumara ver. Bana bak, deli etme adamı, nerede paralar? Vermediler. Neredeyse tam bir dakika boyunca çıt çıkmadı. Sonra karanlık bir rüyadan uyanırcasına derin bir nefes aldı Adem. Ulan hem bu saatte geliyorsun hem yalanlarına inanmamı mı bekliyorsun? Para nerede sürtük? Sehpanın üstünde bir sırt kaşıyıcısı vardı. Koç boynuzundan yapılmış hardal sarısı soğuk bir alet. Kaşla göz arasında onu kaptığı gibi fırlattı Adem. Duyduğu sözlerden afallayan Pembe zamanında kaçamadı. Kaşıyıcı gelip küt diye yüzünün kenarına çarptı. Portmantonun arkasından seyretti Esma olanları. Ana babasının arasındaki sevgisizliğe tanıklık eden ne ilk çocuktu ne de son. Aynı akşam içinde annesine sürtük, kaltak, bacı ve Azize dendiğine tanık olmuştu. O an içinde bir şeyler koptu sanki. Bedenini terk etmek istedi. Keşke, ah keşke kız doğmamış olsaydı. Hayır, Adem toprak karısını ya da çocuklarını dövmezdi. Ama o gece ve onu izleyen yıllarda hep kolayca sinirlenip ana avrat küfredecek, kin ve irin dolu sözler sarf edecek, eşyaları duvarlara fırlatacak ve bütün bunları yaparken onu bir şekilde köşeye sıkıştırdığı için tüm dünyadan nefret edecekti. O köşede çocukluğunda ona kötü muamele eden babasının gölgesini bulmaktan ve er ya da geç ona benzemekten korkuyordu. Ayrım sonu, sayfa 142.